さん。Hem güneşe çok benzer, hem güneşe deli gibi sevdalıdır. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını. Her yeni günü işte o gün bugün diye heyecanla kucaklar, bağrına basar. Bu umudun sahibi güne bakan çiçeği. Biz de güne bakan gibi her yeni günü sevgiyle, umutla, heyecanla karşılayalım. Yılmadan, usanmadan hayata sımsıkı sarılalım istiyoruz. Bizler Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, Cihan Aktepe ve ben Sezin Zor. Sevgi ve umuda kapı aralamak isteyen küçük bir aileyiz. Siz sevgili dinleyicilerimizle büyümek, kocaman bir aile olmak ve yüzümüzü her daim güneşe dönmek istiyoruz. Tıpkı güne bakanlar gibi. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün güne bakanda ilk olarak Kur'an ve hadis ışığında köşemiz var. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Profesör Doktor Halis Aydemir hocamız telefon hattımızın diğer ucunda olacak. Bir gece kendisine bazı ayetlerimizi gösterelim diye kulunu Mescid-i Haram'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah eksikliklerden münezzehtir. O gerçekten her şeyi işitmekte ve görmektedir. İsra suresi 1. ayette anlatılan olağanüstü duruma dair değerlendirmeleri, İsra ve Miraç hadiselerinin anlamını ve önemini konuşacağız değerli hocamızla ilk dakikalarımızda. Bakanın ikinci bölümünde sağlık haberleri köşemiz var. Sağlık İletişimi Derneği Başkan Yardımcısı, gazeteci Yeşim Sertkara Aslan telefon hattımızın diğer ucunda olacak. Türklerin yoğun yaşadığı ülkelerde tedbirlerin kaldırılmasına ilişkin başlıkları, Türkiye'de son durumu, yaşlı bakımında demans ve depresyon için müzik müdahaleleri projesi hakkında bilgileri aktaracak bizlere. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında dünyanın dört bir tarafına yüzünü sevgiyle ve umutla dönen güne bakana hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Bize bu yolculukta eşlik etmek isteyen siz sevgili dinleyicilerimize ve tüm dünyaya selam gönderiyor ve programımıza sizler için seçtiğimiz güzel bir müzikle başlıyoruz.
Allah'u Hadis ışığında.
Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan Kur'an ve Hadis ışığında köşemizle başladı. Telefon hattımızın diğer ucunda Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Profesör Doktor Halis Aydemir hocamız var. Değerli hocam, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk. Selamünaleyküm. Hayırlı cumalar diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz değerli hocam. Bugün İsra suresi 1. ayette anlatılan olağanüstü durumu konuşacağız. Değerlendirmelerinizi rica edeceğiz. Özellikle İsra ve Miraç hadiselerinin anlamı ve önemini konuşacağız sevgili dinleyicilerimiz. Bu hafta sonu idrak edeceğiz Miraç gecemizi. Şimdiden hayırlara vesile olması temennisiyle diyerek başlayalım dilerseniz hocam.
Çok teşekkür ediyorum. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin el-Emin. Rabbena atina min ledunke rahmeten ve heyyi' lana min emrina reşeda. İfade ettiğiniz gibi Allah Azze ve Celle'nin Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme yaşattığı olağanüstü bir hadiseden söz ediyoruz. Ve özellikle bunun vaktine de dikkat çekmek isterim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin henüz Mekke'deyken 11. yahut 12. senesi dolaylarında, biliyorsunuz hüzün yılı dediğimiz, önce Hazreti Peygamber'in Hazreti Hatice'yi kaybettiği, Hazreti Hatice'nin vefat ettiği sene, akabinde bir de amcası Ebu Talib de vefat etti.
Evet.
Böyle ardışık gelişen iki hüzün dolu olay Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i üzdü, müminleri üzdü. Çünkü Ebu Talip Hazreti Peygamber'e kol kanat geriyordu. Onu iman etmese dahi bir amca olarak, yeğeni olarak kollayıp gözetiyordu. Bu anlamda Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem açısından o gün Mekke'de bir dayanaktı, bir güvenceydi. Fakat vefat edince daha bir üzerine gelmeye başladılar. O bakımdan Resulullah'ın yalnızlaştığı bir dönem. Öncesinde Hazreti Hatice de vefat etmiş, eşi. Dolayısıyla Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem açısından gerçekten hüzün dolu bir yıl. Akabinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekkelilerden bir karşılık bulamadığı, onlardan ciddi anlamda bir yönelim göremediği için civarda artık belli araştırmalar yapıyor. Söz gelimi Taif'e gitti Allah'ın Resulü. Taif'tekilere Allah'ın mesajını anlattı. Onları İslam'a çağırdı. Düşünün, yani Mekke'de artık 10 yılı aşkın bir süredir İslam'ı insanlara anlatıyorsunuz ve doğru dürüst bir yönelim yok. Yani sayı son derece cılız bir sayı. O bakımdan kavmi tarafından reddedilmiş görüntü var. Kavmi kendisine iman etmemiş bir görüntü var. Ve bu hakikaten çok zorlayıcı bir durum. Sadece kafirlerin bakış açısıyla değil, müminler de bunun altında zorlanıyorlardı. Nitekim Hazreti Peygamber'e gelip, ya ne zaman olacak, yani Allah Azze ve Celle vaadini ne zaman gerçekleştirecek? Bir yandan da işkenceler görüyorlar. Aralarından bu işkence süreçlerinde ölenler de var. O bakımdan bu uzamış yılları iyi anlamak adına İsra ve Miraç hadisesinin bağlamına dikkat etmemiz lazım. Çünkü biz İsra ve Miraç'ı doğru okumak istiyorsak, bunun yaşandığı süreçte ümitsizlikten ümide nasıl bağlanmamız gerektiğini, yıllar uzasa da ortamdaki gelişmeler ne kadar ümitsiz bir hal alsa da Allah Azze ve Celle'nin bizi sınadığı ve bize devamında vaat ettiği gelişmeye dair inancımızın bitmemesi ve tükenmemesi gerektiği noktasında İsra ve Miraç olayı çok güçlü bir dönüm noktasıdır adeta. Çünkü bugün bütün dünya yayılmış, insanların Müslümanlığı bu denli dünyanın geniş coğrafyalarında kabul ettiği bir sonucun öncesine baktığımızda o günkü Mekke'de yani doğru düzgün iman eden kimse yok. Yüzler mertebesinde bir iman eden sayı var. Bir kısmı Habeşistan'a göçmüş. Diğerleri de artık baskı altına alınmışlar. Çepeçevre kuşatılmışlar. Yok edilecekler gibi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem açısından resim böyle. Ve eşini kaybedince, peşi sıra amcasını da kaybedince artık Mekke dayanılmaz bir hal aldı. Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Taif'e gitti. Taif'tekilere anlatmaya çalıştı, izah etti. Tabii onlar çok daha kötü davrandılar. Yani anlattığın şeyler ciddi bir şeyler olsaydı kavmin sana iman ederdi. Amcaların bile, yani Ebu Leheb'in neler yaptığını biliyorsunuz. Evet. Tabii o bunu bir de Ukaz Panayırı'nda gelen, civardan gelen tüccarların önünde de yapıyordu. Dolayısıyla biliniyordu Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kavmi tarafından refüze edildiği. Taif'te de bundan daha beter bir ortamla karşılaştı. Artık oradakiler tabiri caizse fiziksel müdahaleye vardıran işi etrafta ki yaramaz insanlara Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi işte taşlattıran, şehirden kovarak ayrılmasına yol açtıkları bir çok sevimsiz, çok talihsiz durumlar yaşandı. Dolayısıyla yani acı bir de iki oldu gibi Hazreti Peygamber Mekke'de artık dayanaksız, eşsiz ve amcasız kalmışken Taif girişimi de son derece kötü sonuçlandı. Hazreti Peygamber'in Cenab-ı Hakk'a İlâ men tekiluni ya Rabbi diye yakardığı rivayetlerde geçer. Ya Rabbi, yani beni kime bırakıyorsun? Ben artık yapayalnız kaldım misali Allah Azze ve Celle'den bir niyazda bulunduğu. Tabii bu dediğimiz hadisede Taif dönüşü yaşanıyor. Hı-hı. Ve o esnada Taiflilerin Hazreti Peygamber'i beraberinde Hazreti Zeyd'i tabii sürekli taş attıkları için taş bedenlerini yaralıyor. Hı-hı. Ve düşen her taş diplerine düştüğünden en çok da ayakları bundan zarar görüyor ve ayakları artık epeyce kanlanıyor. Bu halde ancak kendilerini can havliyle kurtarıyorlar Taif'ten. Allah Azze ve Celle Resulullah'ın bu yakarışını Hazreti Cibril'i göndererek karşılık verdi. Cenab-ı Hakk'ın böyle çok kritik andaki karşılık vermesi, Kur'an'da da bir örneğini görüyoruz. Söz gelimi Hazreti Nuh Aleyhisselam çok bunalınca Allah Azze ve Celle'ye dedi ki İnni mağlubun tantasır. Ya Rabbi, ben mağlup oldum, sen bana yardım et diye. Cenab-ı Hak da diyor ki وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ. Nuh bize seslenmiş. فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ. Nuh bize seslendi, ona biz ne güzel icabet ederiz. Cenab-ı Hakk'ın karşılık vermesi böyle peygamberinin en zorda kaldığı artık tükendim derecesine. Çünkü Resulullah bu anı çok zor bir an olarak tarif
tabii,
etti.
Yani mucizeye ihtiyaç olan bir an değil mi hocam?
Teselli Resulullah'ın şahsında muazzam bir, olağanüstü bir hadise.
Evet.
Onu ferahlatacak, dünya ikliminden çıkaracak, Cenab-ı Hakk'ın gücünün, kudretinin Mekke gibi küçücük, hatta yer küre gibi küçücük bir yerden ufka açılacak sonsuz bir en azından bizim açımızdan o alemlerin efendim semavatın derinliğine gidecek bir yolculukta bir serinleme ve burada yaşanan bütün acıyı mini minnacık kılacak kadar bir açılıma ihtiyaç var. Bu bunalım ve zorlanma, sıkıntı adına ne derseniz Hazreti Ayşe şöyle anlatıyor yıllar sonra. Diyor ki ben Resulullah'a Uhud sonrası sordum ki Uhud'dan daha sıkıldığın da daha daraldığın, bunaldığın bir zaman oldu mu? Çünkü biliyorsunuz Uhud'da da Uhud Harbi'nde Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çok daraldı, çok sıkıldı. Hı hı. Neden? Çünkü ilk baştan gelen muzafferiyetten hemen sonra gelen bir yenilgi var. Ve iki ordu, iki düşman arasında, iki düşman birliği arasında kaldı. Ve sahabiler daha doğru kaçmaya başladılar. Cenab-ı Hak bu ortamı ayette resmederken dedi ki اِذْ تُسَيْدُونَ وَلَا تَلْهُونَ عَلَى اَحَبٍ. Siz hemen daha doğru tırmanıyordunuz. Geride kim kalmış, kim kalmamış umursamıyordunuz. وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي اُخْرَاكُمْ. Resul ardınızda yani gerinizde henüz daha savaş meydanında Allah'ın elçisi en geride kalmış. Bunlar artık can havliyle daha doğru tırmanıyorlar. Resul da onları çağırıyor. وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي اُخْرَاكُمْ. Bu çok gam dolu. فَأَثَابَكُمْ غَمَّنْ بِغَمِّنْ. Çok gamlı bir sahne, çok sıkıntılı, çok üzüntü verici. Allah'ın Resulü'nün de bilahare onlara katıldığı ve savaş meydanından dağa sığınarak kurtulabildikleri çok zor bir an. Ama bunun zorluğu üzerinden Hazreti Ayşe Resulullah'a soru sordu. Dedi ki daha zor bir zaman yaşamış mıydın diye. Allah'ın Resulü elbette dedi. Uhud'daki sıkıntıyı çok gölgede bırakacak vaktiyle İsra ve Mirac'ın yaşandığı dönemleri ona anlattı. Evet. Dedi ki böyle böyle oldu. Kavmim beni reddetti. Yıllar geçti, yıllar geçti etrafında iman eden kimselere. İşkenceler yaptılar. Onlara eziyet ettiler. İşte bir kısmı hicret etti, bir kısmı bu işkencelerde öle kaldı. Tam bu şey dönüşü, o bahsettiğimiz sahnede Hazreti Cibril ile Emin Resulullah'a Allah Azze ve Celle'nin dağlara Cenab-ı Hakk'ın emriyle hükmeden, dağları Allah Azze ve Celle'nin emriyle yöneten diyelim. Çünkü melekler Cenab-ı Hakk'ın emriyle yönetiyorlar. Hı hı. Ve onların görev dağılımları, efendim, alanları söz konusu. Cenab-ı Hak sana onu gönderdi dedi. Bilersen bu tabbaka aleyhim beynel akşabeyn. Bu iki dağ üzerlerine kapatsın. Allah Azze ve Celle sana icabet ediyor. Deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buna yanaşmadı. Ve ümit ediyorum ki onların soylarından Allah Azze ve Celle zatına kulluk edecek yeni nesiller versin ümidiyle azaba yönelik bu şeyi, girişimi, Cenab-ı Hakk'ın ona sunduğu bu imkanı kabul etmedi. Peşi sıra Allah Azze ve Celle Mekke'ye döndüğünde tam İsra ve Mirac'ın yaşandığı ana geldik. Yani düşünün, Mekke'den, Taif'ten dönüyorsunuz ve sizi göz ucuyla Mekkeliler takip ediyor, biliyorlar. Artık civarda kendisine bir kapı aralanmasını bekliyor. Bir ışık arıyor. Biliyorlar Mekke'de artık tükettik onu. Kimsesi kalmadı. Ebu Talip de vefat etti. Hazreti Hatice de vefat etti. Dolayısıyla bitti bitecek can havliyle sağa sola başvuruyor. Görüntüsü bu. Ve Taif'te yaşanan olayları da biliyorlar. Yani neler başına geldiğini. Böyle Mekke'ye geri dönmek istiyorsunuz. Geliyorsunuz ve Mekke'ye girmek için bir güvenceniz yok. Yani Allah'ın elçisi hakkında o esnada bir güvence söz konusu değil. Mekke'ye böylece girecek olsa hemen kendisine müdahale edileceği veya giremeyeceği veya katledeceği, edileceği bir durum. Yani tabiri caizse sıfırı gösteriyor Allah'ın elçisi açısından. O günkü ortamdaki vaziyet. Kendi doğduğu, büyüdüğü şehre giremedi Allah'ın Resulü. Hı hı. Ve bunun için bir haberci gönderip Mekke'den bir kimseye kendisine güvence sağlamasını ve böylece şehre girebilmesini talep etti. O zat Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin eman dileğini kabul etti. Bu Araplarda önemli bir şey. Yani bir kimse sizden eman diliyorsa ona eman vermeyi kendi izzetlerinin, şereflerinin bir parçası sayıyorlar.
Bu aman dilemek şimdi bizim deyim olarak kullandığımız söz gibi mi hocam?
Aynen öyle. Dolayısıyla Resulullah kendi şehrine, doğup büyüdüğü şehrine vize alarak girdi diye söyleyebiliriz bunu. Çünkü bu bir vize alma talebidir ve artık kendisinin o şehirde dolaşacak, kendi başına girecek hakkı yok. Bu artık ortadan kaldırılmış durumda. Dolayısıyla bir güvenceyle, amanla o kişi çocuklarını silahlandırdı. Kendisi de silahlandı. Kabe'ye gitti ve Kabe'de tavaf edip sonra etrafta Mekkelilere ben Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem eman verdim dedi. Şehre girebilecek. Dolayısıyla ona ilişilmesi benim, bana ilişilmesi demektir diye ilan etti. Ve Allah'ın elçisi Mekke'ye girebildi. Bu artık demek ki Resulullah'ın kendisinin de bir kişi olarak Mekke içerisinde şeyini kaybettiğini gösteriyor. Kendi başına kaim değil.
Evet.
İşte sıfırın altına düşmek gibi bir şey bu. Ve buna rağmen Allah'a olan imanını, güvenini ve ümidini, üstelik aradan geçen hani 1 yıl, 3 yıl, 5 yıl değil, bu sayıları bile saysanız 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl, 5 yıl, hangi birimiz böyle bir uzun zaman zarfında ümidimizi koruyabiliyoruz? Ama İslam'ın başlangıcı böyledir. Yani bugün bütün dünyaya yayılmış bulunan İslam'ın başında Cenab-ı Hakk'ın böyle yaşatarak bize örnek oluşturduğu bir 13 yıldan söz ediyoruz, Mekke dönemi. O gece Allah Azze ve Celle Hazreti Cibril'i Emin'i gönderdi. Mekke'ye boynu bükük, efendim, ümidi kırılmış, gittiği yerden kovulmuş, kelimeler çok incitici.
Ya,
ama evet. Allah'ın Resulü'nün yaşadığını iyice anlamak adına söylüyorum. Bu kez Taif'ten kabul edilmemişken göklerden çağrıldı Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Cibril Emin kendisine geldi ve haydi gidiyoruz dedi. Nedir, nereye gidiyoruz, neyle gidiyoruz diye sorduğunda Burak dediğimiz görünümü katır desen katır değil.
At,
at desen at değil. O iki uyluğu arasından kanatlı beyaz bir hayvanı getirdi. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in binmesini istedi. Binince işte İsra suresinin ilk ayetlerindeki ayetin girişinde gördüğümüz Subhanellezi esra bi'abdihi, kulunu gece yolculuğuna çıkaran Allah Azze ve Celle her türlü eksiklikten, noksanlıktan münezzehtir. Dikkat ederseniz Cenab-ı Hak Hazreti Peygamber'i kulunu diye andı. Müfessirler derler ki yani Cenab-ı Hak Resulünü demedi, Nebisini dememedi, Halilini demedi, kulunu dedi. Çünkü bu olağanüstü davette bu misafirin en üstün rütbesi Allah'a kulluğudur. Bize Cenab-ı Hak Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme özel bir yanıyla değil de hepimizin müşterek olabildiğimiz bir yanıyla onu semavata, onu katına davet etti, çağırdı. Böylece kendimizi de orada bulduk.
Evet. Yani Allah'a, bu bizim için de bir onur hocam, insanoğlu olarak.
Kulluk,
tabii.
Evet, kulluk kimliği madem ki Cenab-ı Hak katında böylesine itibarlı, çağırırken onu, yani düşünün ki davetiyenin üzerinde muhatabınızın en ona değer atfeden yanıyla onu zikredersiniz. İşte Cenab-ı Hak da kulum diyerek Resulullah'ı Subhanellezi esra bi'abdihi, kulunu gece yolculuğuna çıkaran. Bu tabi arzın üzerinde yaşanan kısmı Mekke ile Beytül Makdis arasında, bugünkü Kudüs arasında bir gece yolculuğunda gerçekleşen Mekke'den Beytül Makdis'e geçiş. Dolayısıyla buna gece yolculuğu anlamında İsra diyoruz. Ayette de geçen bu. Subhanellezi esra bi'abdihi leylen minel mescidil harami ilel mescidil aksa ellezî bârekne havlehu. Hemen oracıkta Cenab-ı Hak etrafını mübarek kıldığımız diyor. Yani Beytül Makdis, Kudüs bizim açımızdan Cenab-ı Hakk'ın ayette altını kalın kalın çizdiği ve mübarek bölge diye اَلَّذ۪ي بَارَكْنَا حَوْلَهُ etrafını mübarek kıldığımız. Peki niçin bu yolculuğa çıkarılıyor İsrail'e başlayan? لِنُرِيَهُ مِنْ اَيَاتِنَا ona ayetlerimizi gösterelim diye. Cenab-ı Hak hani Resulullah tarafında Mekke'de, Taif'te demin andığımız sıfır altına düşmüş artık görünürde her şeyin çaresizliği gösterdiği bir ortamda Cenab-ı Hak ona kudretini, gücünü, azametini, büyüklüğünü göstermek üzere, ayetlerini ona göstermek üzere bu yolculuğa çıkardı. Dolayısıyla Resulullah açısından sallallahu aleyhi ve sellem bu tesellinin Resulullah'a göz aydınlığı olmak üzere hayatta yaşadığı, hayat kısmında yaşadığı zorlukların hepsini mini minnacık kılacak Allah Azze ve Celle katındaki azametin, büyüklüğün ve kudretin büyüklüğüyle iç içe bulunup rahatlayacağı son derece özel bir davet.
Evet.
Önce Beytül Makdis'e varıldı. Dolayısıyla Resulullah'ın aslında hayatta hiçbir zaman gitmediği Beytül Makdis'e Allah Azze ve Celle atası Hazreti İbrahim gibi Beytül Makdis ile Mekke arasındaki gidiş gelişi Allah Azze ve Celle mucizevi bir şekilde yaşattı.
Hocam sahabilerden bu mucizeye şahit olanlar var mı?
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu tekil yaşadı. Kendi başına yaşadı. Dolayısıyla Resulullah'a özel ama bunu dönünce onlarla paylaştı. Yani efendim böyle böyle yaşadım anladım diye. Ama bu yaşanılan olağanüstü gece yolculuğu Resulullah'a özgü olarak gerçekleşti. Ayette de zaten Cenab-ı Hak tekil kullanıyor. Bir abdihi kulunu. Yani beraberinde Hazreti Ebu Bekir ya Hazreti Ömer bir başkası yok. Tek başına Allah'ın evet Resulü Beytül Makdis'e getirildi. Ve oradan da Allah Azze ve Celle onu uruç dediğimiz, mi'raç dediğimiz yani göğe yükselme. Asıl davetin tabii bu kısmı da çok olağanüstü ve müthiş ama devamında gelen daha sürprizlerle dolu ve Cenab-ı Hakk'ın لَقَدْ رَأَى مِنْ اَيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى Rabbinin en büyük ayetlerinden gördü dediği olayın bizim bugün açısından baktığımız ve az çok büyüklüğünü, derinliğini kestirdiğimiz en azından görünür uzay, fiziksel alemin son noktasına kadar عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى müntehası yani son noktasına kadar varılan bir yolculuk gerçekleşti.
Geçen hafta evren onu, ötesinden bahsetmiştik hocam. Şimdi sizin bu cümleleriniz bana geçen haftayı da hatırlattı.
Girişte sözünüzü duyamadım, kesildi.
Evren evet ötesinden bahsettik ya geçtiğimiz hafta. Evet, sizin evet bu ifadeleriniz bana yine geçen haftaki sözlerimizi hatırlattı.
Yani bugün için tabii daha rahat anlayabiliyoruz.
Evet,
çünkü
evet, evet
madde aleminden içinde bulunduğunuz üç boyutlu uzayın Allah Azze ve Celle'nin katına varılan evet bir yolculuk. Evrenin bir sınırının olması gerektiği ve buna Kur'an buna Sidratul Muntaha diyor ve Necm suresinin bu ayetlerinde bu ifadesini buluyor ve daha ilginç olan modern çağda öğrendiğimiz işte içinde bulunduğumuz evrende varlığın yıldız kümeleriyle onların doğum süreçleriyle ve sonrasında etrafında yayıp saçtıkları gezegenlerle vesaire bunun bir de ölüm süreci var.
Evet.
Yani yıldızlar sürekli ölüyorlar.
Tabii.
Bunları bugün için yeni öğreniyoruz. Ve bu sure yıldızın kendi içine çöküp öldüğü bir evrensel gerçekliği yemin ile anarak başlar.
Evet.
Yani demek ister ki bu anlatılanların sakın anlatılanlarla ilgili Resulümüze yaşattığımız hadiseyle ilgili en küçük bir şüphen olmasın. Çünkü biz bunu sana anlatırken ilk başta sana şunu söyleyelim. Biz evrende yaşanan ve yıldızların doğduğu, öldüğü süreci bilenler olarak bilen olarak konuşuyoruz. وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَى Necm yani yıldız kendi içerisine çöküp işte içine kapandığında öylece öldüğünde der Cenab-ı Hak.
Hmm.
Bize o gün için hiç bilinmeyen yıldızların ölümünden bahsederek
evet
başlar.
Sönümlenmesi.
Ve hemen devam eden ayette Resulullah'ın bu varlık aleminin Sidretül Müntehasına, son noktasına kadar yükseltildiği ve Cenab-ı Hakk'ın muazzam ayetlerini لَقَدْ رَأَى min ayati rabbil kubra gördüğü. Dolayısıyla şöyle geri dönelim Mekke'ye geri. Siz Mekke gibi bir lokasyonda, sınırlı bir coğrafi alanda yaşadığınız sıkıntılardan birdenbire evrensel bir boyutta yükseliyorsunuz ve bütün alemde Cenab-ı Hakk'ın kudretini, azametini, büyüklüğünü görüyorsunuz. Dolayısıyla Mekke'ye öyle bir teselliyle dönüyorsunuz ki Cenab-ı Hakk'ın azameti her tarafta işliyor. Bütün varlık onun emrine amade. Şunun şurasında Mekke gibi sayılı insanın yaşadığı ve Cenab-ı Hakk'a henüz baş kaldırdığı, ıslah olmadığı bir süreç aşılamayacak, geçilemeyecek bir süreç değildir. Allah Azze ve Celle vaadine galiptir. Kesinlikle gerçekleştirir. Nitekim İsra ve Mirac'ın tesellisinin ardından çok geçmeden Allah Azze ve Celle dün başvurup da yüzüstü yüzüne kapatılan Taif'ten sonra Cenab-ı Hak Medine'den gönüllüler gönderdi. Medine'den gelen gönüllüler Resulullah'a akabede iman ettiler. Resulullah'ı şehre davet ettiler. O bakımdan o karanlık Mekke dönemi, zorlu Mekke döneminin adeta İsra ve Miraç dediğimiz bu hadise en dibe vurduğu anı, ama dipten sonra da artık zorluğun bittiği ve Cenab-ı Hakk'ın kolaylığı ve efendim ışığı, evet, yani tünelin ucundaki ışığın göründüğü andır aynı zamanda.
O akabe biatı durumunu tam aktarıyorsunuz değil mi hocam?
Evet, akabedeki yaşanan, evet, biat bu hadiseden sonra bir açılım olarak Cenab-ı Hak tarafından gönderildi. Dolayısıyla ümidin zorlandığı dönem bitti. Ümit yeşerdi ve bizler Medine dönemine, artık Medine'ye hicret eden sahabilerin ve peşi sıra en son olarak Resulullah'ın da Medine'ye hicret edip artık o karanlık dönemin bütünüyle geride kaldığı bir sürece geçtik.
Geçiş
arada
yaptık, evet.
En kritik nokta İsra ve Miraç'tır. Dolayısıyla biz ümmet olarak gününü tam bilmesek de yılını bir kestirebiliyoruz. Ayını yahut gününü tam kestiremiyoruz. Ama Şaban ayı içerisinde bu günü takdir etmek suretiyle bu anısını yaşayabilmek. Çünkü önemli olan manayı yaşatabilmektir.
Tabii, tabii.
Kaçırmamak. Dolayısıyla bizim kendi edinimimiz vakti kesin olmamakla birlikte böyle bir gecede Resulullah'ın bütün o yaşadığı onca zorluktan sonra nasıl bir kolaylığa, Cenab-ı Hakk'a ümidini, evet, sürekli diri tuttuğu bir kolaylığa böyle bir geceden sonra geçtiğini hatırlamak, evet, yad etmek ve ümmet olarak hiçbir zaman zorluklara atla esir olmamak, Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin her zaman kesinlikle yetişeceği bilincinde kalabilmek için her sene bunu yad ediyoruz.
Evet değerli hocam, biz de bu vesileyle daha ümit var olmayı öğreniyoruz. Belki bu ayetleri bir kez daha duyduğumuzda, bu hadisenin varlığına bir kez daha inanıp bu geceyi idrak ettiğimizde. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Yine böyle çok güzel bir hikaye gibi duygularımıza işleyen şekilde aktardınız o hadiseyi. Sanki böyle bir anda önümde bir film var ve o filmi izliyormuşum gibi hissettim sizi anlatırken. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ne zorluklar yaşanmış. Ama işte hep günümüze o geçmişteki hatıralardan kalan, geçmişteki yaşanmışlıklardan kalan o ümit kelimesi doğup içimize büyüsün. O güzel duygularla sonlandırmış olalım bugün sözlerimizi. Çok teşekkür ediyoruz.
Rica ediyorum. Hayırlı yayınlar.
Sağ olun değerli hocam. Sevgili dinleyicilerimiz, bu hafta sonu Miraç gecesini idrak edeceğiz. Şimdiden hayırlara vesile olması temennisini ulaştırmış olalım sizlere. Telefon hattımızın diğer ucunda Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Profesör Doktor Halis Aydemir hocamız vardı. Kur'an ve hadis ışığında köşemizde hem İsra ve Miraç hadiselerinin anlamını ve önemini aktardı bizlere, hem de İsra suresinin o birinci ayetinde anlatılan olağanüstü duruma dair değerlendirmelerini aktardı. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Güne Bakan şimdi müzikle devam ediyor.
Şimdi uzaklardasın. Gönül hicran.
Sağlık haberleri.
Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan Sağlık Haberleri köşemizle devam ediyor. Telefon hattımızın diğer ucunda Sağlık İletişimi Derneği Başkan Yardımcısı gazeteci Yeşim Sert Karaaslan var. Hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Sevgili dinleyicilerimiz, sağlık haberlerini alacağız Sayın Karaaslan'dan ama çok merak ettiğimiz ve özellikle öğrenmek istediğimiz bir konu var. Dilerseniz önce o konuyla başlayalım. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu uluslararası yaşlı bakımında demans ve depresyon için müzik müdahaleleri projesi var. Projenin detaylarıyla başlayabilir miyiz rica etsek?
Tabii ki sizin bu hafta öyle yapalım. Bizler için umut verici ve güzel bir başlangıçla başlayalım. Önemli bir hastalık, senin de söylediğin gibi halk arasında bunama olarak biliniyor demans hastalığı ve yine herkesin unutkanlık hastalığı olarak vatandaşların birçoğunun bildiği Alzheimer gibi hastalıklara yönelik müziğin etkisine ilişkin bir araştırma, uluslararası bir araştırmadan bahsetmek istiyorum. Bu hastalıklar maalesef hem hastanın hem de bakım verenler için oldukça zor bir sürecin zor bir süreç geçiyor. Çünkü örneğin Alzheimer'ı ele alırsak, Alzheimer'ın şu anda tedavi edici bir şey yok. Sadece hastalar ilaç kullanıyorlar ve bu ilaçlar tedavi etmekten öte daha çok stabilizasyon sağlıyor hastalara ve bakım verenler için de gerçekten zor günler geçiriliyor. O yüzden aslında buradan bu hastalıklara sahip olan, yakınları sahip olanlar için umarım en kısa zamanda tedavi edici güzel gelişmeler olacaktır. Ama yaşam kalitelerini artıran, performanslarını yükselten çok önemli çalışmalar yapılıyor. Bunlardan bir tanesi de şimdi bahsedeceğimiz bu proje. Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu Avustralya, İngiltere, Almanya, Norveç ve Hollanda'dan 100 huzur evinde uygulanmak üzere yaşlı bakımında demans ve depresyon için müzik müdahaleleri başlıklı bir proje başlatıldı. Projenin Türkiye ayağında Profesör Doktor Burçin Uçaner Çift Dalarız tarafından yürütülüyor bu proje. Projeyle demans ve depresyonu olan huzurevi sakinleri için düzenli bakımla karşılaştırıldığında grup müzik terapi ve şarkı söylemenin etkinliği ortaya konulacak. Gerçekten çok güzel ve önemli, pozitif etkisi olan bir çalışma bu. Projenin Türkiye ayağında yine Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Müziği ve Devlet Konservatuarı Müzikoloji Bölümünden demin söylediğimiz gibi Burçin Hoca tarafından tamamıyla koordine edip ayarlanıyor. Ve Türkiye'de huzur evlerinde en az 65 yaşında hem demans hem de klinik depresyonu olan binden fazla kişiyle yürütülüyor bu proje. Türkiye'de de aynı şekilde yürütülecek, aynı kriterler doğrultusunda. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı iki huzurevi, Etimesgut Medresesi'ne bağlı bir huzurevi ve bir de özel olan huzur evinde, dört huzur evinde toplam proje gerçekleştiriliyor sevgili sizin. Proje kapsamında demans hastalarıyla koro çalışmaları, müzik terapi müdahaleleri hayata geçiriliyor, uygulanıyor. Müdahaleler 6 ay sürüyor. Ana kriter ve birkaç ikincili sonuç ölçütü, klinikler, anketler aracılığıyla incelenecek bu çalışma kapsamında. Ve bunun sonucunda çeşitli ölçümler alınacak. 3, 6 ve 12. ayda yapılacak bunlar. Proje ekibi kimden oluşuyor dersek, araştırmacılar, koro şefleri, müzik terapisti ve psikologlardan oluşuyor. Koro müdahaleleri, koro şefleri tarafından, müzik terapi müdahaleleri ise demans konusunda uzman bir profesyonel müzik terapisti tarafından gerçekleştiriliyor. Ve bu çalışmada yer alanlardan benim de hem isimdaşım Hollanda'dan gelen müzik terapisti Sayın Yeşim Saltık da bu çalışmalarda yer alıyor. Müzik terapi Türkiye'de henüz gelişmekte olan bir alan. Burada uygulanacak seanslar müzik terapisti ve bir danışman veya bir grup halinde yapılıyor. Ve yine kişiye özel, o kişinin problemlerine göre seanslar yürütülüyor. Bunlarda da işte doğaçlama, yeniden yaratma, besteleme gibi yöntemler kullanılıyor. O yüzden çalışma gerçekten çok değerli. Çünkü dediğimiz gibi Alzheimer, Parkinson ve demans hastaları için yaşam kalitelerinin arttırılması, onların yaşama pozitif bağlanmaları ve en ufak bir olumlu ve pozitif olabilecek bir adım gerçekten hem bu hastalar için hem de hasta yakınları için tabii, çok büyük önem taşıyor. Tabii. İnşallah çok çok güzel sonuçlar alınacaktır. Buradan da araştırmanın, projenin sonunda müjdeli ve güzel haberleri umarım tekrar
Bu mikrofonlardan konuşuruz inşallah. Ümit verici gelişmeler olması temennisiyle çok teşekkür ediyoruz bu konuyu da dinleyicilerimizle paylaştığınız için. Şimdi Türkiye'de ve dünyada son gelişmelere bakacak olursak sağlık haberleri açısından neler söylersiniz?
Önce hemen Türkiye ile başladık. Hı-hı. Türkiye ile gidelim istersen. Yüz binlerdeydi yeni vaka sayılarımız. Son zamanlarda bir küçük de olsa bir takım düşüş seyirlerine girdik. Dün itibariyle 79.708 kişinin testi sezincim pozitif çıktı. Ama maalesef 281 kişi hayatını kaybetti. Evet. Ölüm vakaları hala oldukça yüksek. Aşılama oranları, ikinci doz aşı uygulananların oranı %85.02, birinci doz aşı yapılanların oranı %92.89. Buradan sürekli bu uyarılarda bulunuyoruz. Lütfen bir an önce bırakınız birinci dozu, ikinci ve rapel doz uygulamalarımızı bir an önce sosyal yaşamın içerisinde güvenli bir şekilde olabilmek için yaptıralım çağrısını bir kez daha hatırlatalım. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hastaneye yatışlarda bir azalma olduğunu bildirdi. Günlük vaka sayıları önemli bir düşüşün ardından belli bir seviyede devam ediyor vurgusunu yaptı. Evet. Ve yine yapılan açıklamalar özellikle salgının başında olduğu gibi kronik rahatsızlığı bulunan 65 yaş üstü kişilerin de çok sıkı bir şekilde korunması gerekiyor. Çünkü şu anda mevcut dolaşımda olan delta varyantı var ama genel varyant omikron varyantı ve omikron varyantı bir kişi yakalanmışsa bir ay içerisinde 2-3 kez daha yakalanabiliyor. Çok yaygın ve sürekli kendini tekrar edebiliyor. O yüzden bireysel tedbirler çok büyük önem taşıyor. Bu arada en önemli bu haftanın konusu aslında geçen hafta Sayın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çünkü Avrupa'da özellikle bir takım kısıtlamalar kaldırıldı, biraz sonra söyleyeceğim. Peki Türkiye'de ne olacak? Merak konusuydu. Evet. Ve Sayın Fahrettin Koca geçen hafta bu haftaya işaret etmişti. Çarşamba günü kısıtlamalar ve pandeminin seyriyle ilgili bir bilim kurulunun olacağını ve buradan önemli açıklamalar yapılacağını bildirmişti. Ancak çarşamba günü basın toplantısı olmadı ve 1 Mart Salı gününe ertelendiği duyuruldu. O yüzden şu anda gözler Salı gününe çevrildi. Salı günü Türkiye'de salgınla ilgili ne gibi kararlar alınacak, bunları merakla bekliyor olacağız. Dünyaya baktığımızda ise hala omikron kaynaklı COVID-19 etkili. Ancak özellikle Avrupa ülkelerinde aşağı yönde bir yeni vaka sayılarında seyir var. Fakat Latin Amerika ülkelerinde COVID-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artarak devam ediyor. Başta Avrupa ülkeleri azalan vakalar ve yüksek aşılama oranı gerekçesiyle COVID-19 tedbirlerini tümüyle kaldırdı. Bir kısmı önemli gevşetmelerde bulundu ve bu kararlar tekrar peş peşe alınmaya devam ediyor. Avrupa Birliği'nden bir açıklama geldi. Avrupa Birliği üye ülkelerden her türlü seyahate izin vermelerini istedi. Bu önemli bir gelişmeydi. AB'nin tavsiye kararı bu. Tavsiye kararına göre AB ve Dünya Sağlık Örgütü'nün tanıdığı COVID-19 aşılarını olanlar ve hastalığı geçirenlerin seyahatlerine izin verilebilecek. Bunun yanı sıra Sezincim, kısıtlamaların kaldırıldığı ve Türk nüfusunun yoğun olduğu ülkelerden birkaç tane eğer vaktiniz varsa evet, örnek vermek
evet, bir
istiyorum.
Evet, bir iki dakikamız var, verebiliriz, çok iyi olur.
Vatandaşlarımız evet. için. İsveç, Norveç, Danimarka tümüyle COVID-19'a ilişkin tedbirlerini kaldırdı. Yine Fransa'da kültür ve spor etkinliklerindeki kişi sayısı sınırlandırması vardı. Bu sınırlandırma evden çalışma ve açık alanlarda maske takma zorunluluğu kalktı. Fakat gece kulüpleri açıldı, konserler yeniden düzenlenmeye başlandı. Ancak kapalı alanlarda maske kullanma zorunluluğu hala devam ediyor. 28 Şubat'tan itibaren, yani önümüzde birkaç gün var, COVID-19 aşı kartının uygulandığı kapalı alanlarda maske kullanımı zorunlu olmayacak yine Fransa'da. Bir başka Türk nüfusunun yoğun olduğu ülkelerden birisi İsviçre. İsviçre'de restoran, kafe, kültürel etkinliklerin yapıldığı ve diğer kapalı mekanlara girişlerde COVID-19 aşı sertifikası gösterme zorunluluğu vardı. Bu da kaldırıldı. Bunun yanı sıra İspanya'da açık alanlarda maske kullanma zorunluluğuna son verildi. Devam edilen tedbirler arasında ise kapalı alanlarda, toplu taşıma araçlarında maske zorunluluğu ve büyük kapasiteli konser, fuar gibi alanlara girişlerde ise aşı sertifikası gösterme zorunluluğu uygulanıyor. Bir de Hollanda'dan bahsedelim istersen. Orada da çok sayıda vatandaşımız var. Hollanda'da da kültür sektörü, kafe ve restoranlara ziyaretçi sayısı sınırsız hale getirildi. Sabit oturma yerleri, maske takma ve 1,5 metre sosyal mesafe şartı sona erdi. Yarın itibariyle gece hayatı, eğlence sektörü, festivaller ve etkinliklerde dahil olmak üzere her yerde açılış ve kapanış saati sınırı kaldırılacak. Hollanda'da da durum bu şekilde. Bunun dışında Almanya, ABD, İngiltere, Kanada, Fransa, İtalya ve Japonya'dan oluşan G7 ülkeleri çevrim içi bir zirve yaptılar ve zirveden sonra ortak bir bildirim yayınlandı. Bildirgede dünya çapında sağlıklı yaşamı teşvik etmek için COVID-19 salgını ile küresel ölçekte mücadele etme çabalarının hızlandırılacağının altı çizildi ve gelecekte salgın ve halk sağlığı krizlerine karşı da hazırlıklı olunabileceği belirtildi. Buradan sizin bir de yine güzel ve umut dolu bir temennide bulunmak istiyorum.
Çok sevindim.
Evet, salgınla mücadelemizde artık inşallah sona doğru yaklaşıyoruz umarım, ama yine tedbirli olunması lazım. Çeşitli aşı ve ilaç çalışmalarında önemli gelişmeler bizleri umutlandırıyor. İşte demin verdiğimiz uluslararası çalışma gibi tedavisi olmayan ve hasta yakınlarını çok uzan hastalıklara ilişkin bir takım projeler hayatta. Ama hemen yanı başımızda komşumuz Ukrayna ve Rusya arasında da bir takım hepimiz üzen gerginlikler yaşanıyor. O yüzden inşallah toprakların, dünyanın hiçbir toprağının kanla sulanmadığı, umutla birbirimizle el ele kardeşçe olduğu ve savaşın olmadığı, barış içerisinde olduğumuz günleri en kısa zamanda kucaklarız inşallah.
Çok teşekkür ediyoruz. Ne güzel sözlerle sonlandırdınız. Sesinize, soluğunuza sağlık. Aktardıklarınız için de çok çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta Cuma günü yeni gelişmelerle, ümit verici gelişmelerle tekrar sizinle birlikte olmayı
İnşallah
diliyoruz.
İnşallah huzurlu, sağlıklı ve barış içerisinde günleri kucaklarız umarım.
Çok teşekkürler. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Sevgili dinleyicilerimiz, Sağlık İletişimi Derneği Başkan Yardımcısı gazeteci Yeşim Sertkara Aslan Sağlık Haberleri köşemizde bizlerle birlikteydi. İlk olarak Türkiye'nin de aralarında bulunduğu uluslararası yaşlı bakımında demans ve depresyon için müzik müdahaleleri projesinden bahsettik. Sonrasında da özellikle Türklerin yoğun yaşadığı ülkelerde tedbirlerin kaldırılmasına ilişkin başlıkları, Türkiye'de ve dünyada son durumu aktardı bizlere. Çok teşekkür ediyoruz bir kez daha kendilerine. Böylelikle de Güne Bakan'ın bu haftalık sonuna gelmiş olduk. Program yapımcıları hocalarımız Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım. Teknik yönetmenimiz Cihan Aktepe ve mikrofonda ben Sezin Zor. Güzel bir hafta sonu tatili geçirmenizi diliyoruz. Pazartesi saatler yine 15.05'i gösterdiğinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında birlikte olmayı diliyoruz. Şimdilik hoşça kalın. Güne bakan.